Ayrım 59, sayfa 610. Bizi hep düzüyorlar. Düzen böyle. Hayat bize geçiriyor. Solinas, burun deliklerinde pamuk, düzmek düzülmek felsefesine sadık kalarak son sözü söylemişti. Anais, adli tıp enstitüsünden çıkarken polis kendi arabasına binmeye zorlamıştı. En fazla birkaç yüz metre araba sürmüş, bir köprüyü geçmiş ve botanik bahçesi olduğunu tahmin ettiği büyük bir parkın ana kapısının önünde durmuştu. Solinas'a elde ettiği son bilgileri aktarmıştı. Matruşka programı, molekül, insan kobaylar, Metis şemsiyesi altında ordunun yaptığı temizlik. Vardığı kişisel sonucu söyleyerek de tiradını bitirmişti. Oyunun sonu. Solinas yavaşça başını salladı. Umutsuz gibiydi. Ancak şaşırmış gibi bir hali yoktu. Buna karşılık bir ayrıntıda takılmıştı. Ben daha ziyade sana şaşırdım. Bu kadar kolay vazgeçeceğini sanmıyordum. Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Metis'in ve ordunun ayak oyunları bizi bir yere götürmez. İnsan kendi tarafına karşı mücadele edemez ve benim soruşturmamın amacı da bu değil. Sen tam olarak neyin peşindesin? Ben ipin ucunu kaçırdım. Janus'u kurtarmak istiyorum. Solinas efkarlı bir kahkaha attı. Bu şekilde vali olamayacağım kesin. Janus'un arkasında katil var ve bunu ortaya çıkarmayı başarabiliriz. Kel tek kaşını havaya kaldırdı. Çıplak bir tepedeki ince bir saban izini andırıyordu. Nedenle tuhaf görünürse görünsün, Medina Maloy'nin Matruşka'yla bir bağlantısı olduğuna eminim. Bana az önce tüm bu komplo hikayelerini bir kenara bırakmamız gerektiğini söyledin. Katilin dışında. Mitolojik katil şu veya bu şekilde bu dosyaya ait. Metis'tekiler moleküllerinin bir canavarı uyandırdığını farkındalar. Onun da Janus olduğunu düşünüyorlar. Yanıldıklarına eminim, yani kısmen. Cani'nin kobaylarından biri olduğu kesin. Peki Medina bu işin neresinde? O bir fahişe. Anais derin bir iş geçirdi. Bu hakaretin altında bütün kadınları aşağılamak yatıyordu. Kobay ağıyla bağlantısı vardı. Bu nedenle Janus onun evine gitti. Sen nereye gittiğini söylemeden ortadan kaybolduğunda benim çocuklar kızın sunucusu üzerinden internet bağlantılarına, GSM operatöründen de telefon görüşmelerine ulaştılar. Peki sonuç? Bir şey bulamadık. Hiçbir erkekle bu yollarla temas kurmuyormuş. Sadece tek bir tuhaflık vardı. Bir tanışma sitesine kayıtlıydı. Bir speed dating kulübü. Ne tür bir kulüp? Şu en sıradan olanlardan. Sasha.com. Ortalama gelir seviyesine hitap eden ortalama bir site. Böyle bir site 8. bölgede lüks işinde yaşayan bir escort kızla bağdaşmıyordu. Siteyi kim yönetiyor? Sasha adında biri. Gerçek adı Veronique Artois. Bu randevu olayına girmeden önce bir sürü işte top atmış. Şu an biz konuşurken Filton ile Sernoy onu sorguluyor. Anais başka bir konuya geçti. Bana Arnold Chaplin'den söz et. Hiç sormayacaksın sanıyordum. Solinas elini paltosunun içine soktu. Bu hareket Anais'in irkilmesine neden oldu. Burun deliklerindeki tamponlarla bir aptala benzese bile adamın suratından şiddet ve hayvani bir kabalık akıyordu. Cebinden ikiye katlanmış bir dosya çıkardı ve dizlerinin üzerine koydu. Bir yandan da koluyla dosyayı düzleştirmeye çalışıyordu. Anais kapağı zımbalanmış fotoğrafı gördü, şaşırmadı. Arnold Chaplin dedi Solinas. Tanıdık bir yüz, farklı bir ifade. Sözüm ona reklam dezinatörü ve eşref saatinde olduğunda soyut resimler yapan bir ressam. Neden sözüm ona? Cinayet büronun adamlarından hızlı davrandık. Chaplin'in Mayıs 2009'da atölye evi kiraladığı emlak ajansına verdiği dosyayı aldık. Her şey sahte. Parayı nereden buluyormuş? Çocukları bunun peşine saldım. Bankada nakit mevduatları var. Şu veya bu şekilde hiç çek kullanmamış. Bu işten burnuma kötü kokular geliyor. Anais dosyayı açtı ve diğer resimlere baktı. Resmi belgeler. Ayrıca Roket Sokağı'ndaki güvenlik kamerasından alınmış fotoğraflar. Janus ne bakımsız bir psikiyatra, ne de bir evsize, ne de bir deli ressama benziyordu. Ne de Florida onu ziyaret eden adama. Görüntülerden birinde kemerinin tokası bir şerif yıldızı gibi parlıyordu. O masum diye yine dedi. Onu korumamız gerekiyor. Az önceki cehennem zebanileri onu öldürecek. Onu önce biz ele geçirirsek öldüremezler. Bizim pazarlık gücümüz elimizdeki dosya. Janus'un güvenliğini sağladıktan sonra elimizdekileri medyaya vermekle tehdit ederiz onları. Bu adamlara karşı hiçbir şey yapılamayacağını söylemiştin. Kimse bu tarz tehditlerden hoşlanmaz. Ve gerçek katili bulmayı başarırsak terazinin ibresi ileriden yana döner. Solinas cevap vermedi. Belki de katili yakalayarak uzak da olsa terfi etme ihtimalini düşünüyordu. Bu öğleden sonra bizi neden bırakıp gittiğini hala söylemedin. Artık bazı şeyleri gizlemenin sırası değildi. Birkaç kelimeyle daguerreotipi ile ilgili ipucundan bahsetti. Icarus'un yanında bulunan iyot buharına tutulmuş ayna parçasından. Fotoğrafçı katil varsayımından. 150 yıllık bu özel yöntemden ve Fransa'da hala bu tekniği kullanan 40 sanatçıdan. Anais ve 40 haramiler gibi. Başladığım işi bitirmem gerekiyor. Île-de-France'daki 20 daguerreotipi sanatçısını ziyaret edeceğim. Cinayetlerin işlendiği dönemde nerede olduklarını öğreneceğim. Sonrasına bakarız. Solinas boğazını temizledi, ceketini düzeltti. Daha sakindi. Genç meslektaşının enerjisi onu yatıştırmış, kaygılarını gidermişti. Beni karakola bırakacak mısın? Hayır, kusura bakma, vaktim yok. Bir ekip arabası çağır ya da taksiye bin. Eğer bütün gece koşuşturursam yarın gün ortasına doğru elimdeki listeyi bitirmiş olurum. Başkomiser gülümsedi ve dışarının manzarasına göz attı. Botanik bahçesinin parmaklıkları, Hopital bulvarı ve yoğun trafiği. Tamamen yenilenmiş haliyle yalancı mermerden bir dekoru andıran Austerlitz garı. Arabanın kapısını açtı ve Anais'e göz kırptı. Senin moruğu seviyorsun değil mi? Artık Kubiela'nın düşünceleri daha netti. Ampul ışığının altında panjurları kapatmıştı. Zarfın içindeki tüm tıbbi dokümanları incelemişti. İsimler, rakamlar, tarihler. Franskaya'nın gebeliği boyunca gerçekten olmuş şeyleri yeniden gözünde canlandırabiliyordu. İkizlik konusundaki eksiksiz bilgisi buna izin veriyordu. Tek yumurta ikizleri, iki fetüs, tek bir plasanta. Aynı hücreden doğmuşlardı. Genetik mirasları kesinlikle aynıydı. Anne karnında onları sadece ince bir zar ayırıyordu. Sürekli temas halindeydiler. Birbirlerine dokunuyor, itişiyor, bakışıyorlardı. Her biri bir diğeri için bir keşif alanıydı. Yavaş yavaş aralarında özel bir beyinsel bağ başlıyordu. İki taneydiler ama aynı zamanda tektiler. Dördüncü aydan itibaren beş duyu faaliyete geçiyordu. Duygular, heyecanlar beliriyordu. İkizler onları paylaşıyordu. Her fetüs diğerinin kaynağı ve yankısıydı. Genellikle bu bağı oluşturan temel ilke sevgiydi. Ama ancak Kubiela'lar için öfkeydi. Üçüncü aydan itibaren fetüslerin davranışlarında farklılıklar görülmeye başlamıştı. Biri bitkin dururken diğeri geriniyor, hareket ediyor, tüm rahmi kaplıyordu. Dördüncü ayda ilki yüzünü ellerinin arasına gizliyordu. İkincisi onu diğerinden ayıran zara yumruk atıyor, tekmeler savuruyordu. Beşinci ayda beslenme sorunuyla somut bir hal alan bu farklılıklar iyice belirginleşmeye başlamıştı. Kubiela'nın kabusundakiler gibi jinekologlar anne babayı uyarmıştı. Seçim yapmaları gerekiyordu. Ya işi doğaya bırakacaklar ya da tam tersine hükmedilen bebeği kurtarmak için dominant olanı aldıracaklardı. Franskaya Kubiela'nın karnı ölümcül bir savaşın sürdüğü bir yere dönüşmüştü. Anne baba tereddüt etmemişti. İlk rapor Temmuz 1971'de bir embriyo ayıklaması varsayımını düşündürüyordu. Franskaya'yı muayene eden jinekoloğun yazdığı rapora göre son derece dindar olan Polonyalı kadın, dominant çocuğunu paranormal güçlere sahip şeytani bir varlık olarak görüyordu. Hiperaktif olmasının tek bir sebebi vardı, kardeşini öldürmek. O, bulunduğu yeri paylaşmak istemeyen kötü yürekli, ahlaksız bir iblisti. Kubiela satır aralarını okuyordu. Franskaya'nın akıl sağlığı her geçen gün bozuluyordu. Onun açısından karnındaki çocuğu aldırmak bile işlerin yoluna girmesini sağlamamış olmalıydı. Her zaman olduğu gibi tıbbi terimler gerçeğin üstüne uygun bir perde gibi çekiliyordu. Embriyo azaltma olarak adlandırılan bu müdahale, bir veya daha çok, mesela 300 vakalarda, fetüsü kurtarmak için bir fetüsü öldürmeye dayanıyordu. Bu çözümü göz önünde bulunduran ilk rapordan sonra dosya birden bitiyordu. Ne bir tahlil, ne ekografi, ne de rapor vardı. Polonyalılar bu kürtajın bütün izlerini silmişler miydi? Kubiela'nın başka bir açıklaması vardı. Embriyo azaltma hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Rahim içinde gelişme evrimini tamamlamıştı. Fetüslerin beslenmesi doğal yollarla yeniden dengelenmişti. Çifte gebelik sonlarına kadar devam etmişti. İki çocuk 18 Kasım 1971'de doğmuştu. Ama Franskaya için dominant ikisi hala iblisin oğluydu. Onu ne büyütmek ne de yanında tutmak istemişti. Andrei onu başka bir yere vermeyi, ondan kurtulmayı, onu ortadan yok etmeyi görev edinmişti. Kubiela ailesinde her şey bir sırrın, bir terk edişin, bir yalanın üstüne kurulmuştu. Ailenin reddettiği ikisi hayatta kalmıştı. Yurtlarda, koruyucu ailelerin yanındayken hep gerçek ailesini düşünmüştü. Yetişkin olunca da araştırmaya başlamıştı. Hikayesini öğrenmiş ve her şey 1971'de annesinin karnında kaldığı yerden yeniden başlamaya karar vermişti. İntikam almak için hiçbir zaman bundan daha önemli bir sebep olamazdı. Kubiela hala ekografileri inceliyordu. Ona kırmızı görünüyorlardı. Kan ve kinle yıkanmış gibi. Bir krater kadar yakıcı. Yerçekimsiz bir ortamda yüzen, savaşa hazır iki düşman kardeş, Habil ile Kabil. Kubiela görüntülerdeki bitkin elleriyle gözlerini kapatan zayıf ikizdi. Doğumla birlikte her şey tersine dönmüştü. Seçilmiş, tercih edilmiş, muzaffer bir çocuğa dönüşmüştü. Kendisi bir ailenin sıcak ortamında büyürken, kardeşi bir yerlerde isimsiz bir çocuk yurdunda ya da devletin tüm masraflarını karşıladığı bir ailede kokuşmuş bir yaşam sürmüştü. Şimdi borcunu ödüyordu. İnsan kaderinden kaçamazdı. Her şey Yunan mitolojisindeki gibi gelişiyordu. Franskaya'nın gebeliği ilahi bir kehanetti. Orada tüm berraklığıyla gelecek okunuyordu. Kubiela'nın elinde varsayımını kanıtlayacak bir delil yoktu. Ancak içten içe doğruyu bulduğunu hissediyordu. İşte bu nedenle her psişik açısında kendini Janus, Freire, Narsis, Nono diye adlandırıyordu. Şu veya bu şekilde bu ikiliği ifade eden isimler. Bu isimler birer işaretti. Diğerini davet ediyor, somutlaştırıyordu. Çağrı duyulmuştu. Reddedilen ikiz seri cinayetlere geri dönmüştü. Terk edilmiş, inkar edilmiş, uzaklaştırılmış iblisin oğlu Bu cinayetleri çok eski mitlerden esinlenerek işlemişti. Çünkü kendini evrensel bir tarihin gerçek kahramanı olarak görüyordu. Sürgüne yollanmış oğlun geri dönüşü, hırpalanmış kahramanın intikamı. Oidipus, İason, Odeses. Her şeyi Kubera'nın cinayetlerinden suçlu bulunacağı şekilde ayarlamıştı. Onun hapse girmesi veya polisler tarafından öldürülmesi için. Dipnot, Frere, Fransa'da erkek kardeş anlamında. Janus, Türkçe'de Lanus. Narsis, Türkçe'de Narkisos. Amiens, saat 11. Filippiner Sağlık Merkezi tamamen akıl hastalarına tahsis edilmiş tuğladan ürülü bir kaleydi. Bu kale, tımarhanelerin kendi içlerinde birer şehir olduğu, hastaların kendi sebzelerini yetiştirdiği, hayvanlarını beslediği, kendi aralarında aile kurduğu bir dönemde 19. yüzyılda inşa edilmişti. Akıl hastalığının tedavi edilemediği hastaların sadece sürgüne gönderilecek, uzaklaştırılacak, gizlenecek vakalar olarak görüldüğü bir dönemde. Filippiner Hastanesi 30 hektardan fazla bir alanı kaplıyordu. İlk kapıyı geçen Kubiela, kırmızı ile kahverenginin hakim olduğu, tahkim edilmiş bir kenti andıran iki yanı ağaçlıklı uzun yolda ikinci surlara doğru yürümeye başladı. Gece kağıtların ve ekografilerin arasında uyuyakalmıştı. Kendinde ışığı söndürecek gücü bile bulamamıştı. Rüyasında bir kez daha kan damarlarından oluşan bir ormanın içinde dövüşen fetüsleri görmüştü. Uyandığında ter içinde kalmıştı ve hala geceydi. Ampulden yayılan ışık mide bulandırıcı, kekre bir tereyağı gibi onu sarıyordu. Tüm vücudu tutulmuştu. Zihni yapış yapıştı. Ancak aklında tek bir şey vardı. Kaynağına, annesi inmeden araştırmasında ilerlemesi imkansızdı. Kuzey Garı'ndan Amiens'e gitmek için trene binmişti. Ardından da Picardie ilinin banliyosu Dury'de üniversite hastanesine ulaşmak için taksiye. İkinci sur. Psikiyatr tımarhaneler alışkındı ancak duvarın kalınlığından çok etkilendi. Taşlar o denli kalındı ki içlerine tünel açılabilirdi. Bir şapelin çevresine dikdörtgen plana göre inşa edilmişti. Çeşitli boyutlarda yapılarıyla gar, belediye binası, mağazalar, kompleks gerçek bir şehri andırıyordu. Kubiela hasta kabul servisinin yerini bilmiyordu. Levhalara bakarak bulmaya çalıştı ama boşuna. Bloklarda sadece numaralar vardı. Branşları veya hangi hastaların kaldığını gösteren bir levha yoktu. Rastgele yürüdü. Ağaçlıklı yollarda açık galerilerin altında hiç kimse yoktu. Bir yüzyıldan daha eski olan bu binalarda belli bir düzenleme yapılmıştı. Ancak ruhu aynı kalmıştı. Süssüz cepheler, üzerine Roma harfleri kazınmış alınlıklar, destek kemerliklerle berkitilmiş tonozlar. Senam'daki gibi son derece sağlam duvarlar. Güneş yeniden bulutların arasından kendini gösterdi. Donuk ve ılık bir kış güneşi. Bu cılız sıcaklık Kubiela'nın ruh haline uyuyordu. Yürürken titriyordu. Annesini görmeye gittiğini hala inanamıyordu. Bu düşünce onu kaygılandırsa da kendini zırhlanmış gibi hissediyordu. Hafızası onu çevreleyen bu tuğda surlar gibi kapalıydı. Sonunda iki hemşireyle karşılaştı. Onlara yıllardan beri burada yatan annesini görmeye geldiğini söyledi. Kadınlar bir an bakıştılar. Buruşuk giysileri iki günlük sakalıyla Kubiela daha ziyade kendiliğinden hastaneye gelmiş bir hastayı andırıyordu. Ayrıca sorduğu soru da tuhaftı. Bir oğul yıllardan beri burada yatan annesinin yerini nasıl bilmezdi? Kadınlar ismi hatırlayamadı. Hastanede 500'den fazla hasta vardı. Ona müzmin hastaların doğuda 3 blok ötedeki 7 numaralı bir binada kaldığını söylediler. Kubiela kadınların bakışlarını sırtında hissederek yola koyuldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Özellikle tanınmaktan korkuyordu. Resmi olarak hayattayken annesini görmeye geliyor ve servis personeli de onun öldüğünü biliyor olmalıydı. Ya da bir hasta bakıcı onun yüzünü televizyonda görmüş olabilir miydi? 7. bina. Demir parmaklıklar ve tehlikeli hastaların tutulduğu çift kilitli kapılar ona yabancı değildi. Zili çaldı ve bir vücutçu gibi geniş omuzları olan huysuz görünümlü bir kadının geldiğini gördü. Bakışlarında en ufak bir pırıltı yoktu. Onu tanımamıştı. Annesinin adını söyledi. Evet, Franskaya Kubiela bu serviste kalıyordu. Hemşire yeniydi. Aksi görünüşlü kadının kimlik sormasından çekine çekine parmaklığın ardından yurt dışında tıbbi görevde olduğunu söyleyip yokluğuna başka bahaneler de uyduracak açıklamalarda bulundu. Bir pus perdesi oluşturmak için de hedef 12'den vuran psikiyatri terimlerini kullandı. Hemşire kapıyı açtı. Size eşlik edeyim dedi kadın itiraz kabul etmez bir tavırla. İki yanında çimenler ve yüzyıllık ağaçlar bulunan bir yolda yürüdüler. Çıplak dallar kopmuş elektrik kablolarını andırıyordu. Yol boyunca bir sürü hastayla karşılaştılar. Salyaları akan ve dudak kenarları kurumuş ağızlar, boş bakışlar, sallanan kollar. Her zamanki şeyler. Orada dedi hemşire yavaşlarken. Kubiela parlak mavi bir anorağa sarılmış bir bankın üstünde oturan bir silüet gördü. Kaskatı olmuş gri saçlarının altına gizlenen yüzünü seçemiyordu. Ayağında tabanları yaylı gibi duran rapçilerin giydiği koca basket ayakkabıları vardı. Garip yaratığa doğru yürüdü. Hemşire de peşinden. Tamam, artık beni yalnız bırakabilirsiniz. Hayır, size eşlik etmem gerekiyor. Talimatlar böyle. İfadesini yumuşatmak için gülümsedi. Tehlikeli bir hasta. Kendimi koruyacak güçteyim. Kendisi için tehlikeli. Ne zaman ve nasıl tepki vereceği belli olmaz. Öyleyse burada kalın. Herhangi bir sorun çıkarsa müdahale edersiniz. Hemşire bir nöbetçi gibi kollarını göğsünde kavuşturdu. Kubiela yoluna devam etti. Yüz hatları çökmüş, deris kemiklerine yapışmış, soluk benizli bir hayaletle karşılaşmayı bekliyordu. Annesi şişmandı. Yanakları, gerdanı, göz kapakları hep şişmişti. İlaçların ve iğnelerin yan etkisi. Ayrıca nöroleptik kullanımına bağlı olarak ekstra piramidal belirtiler de fark etti. Kurşun borular gibi kaskatı olmuş kollar, titreyen parmaklar. Franskia sigara içiyordu. Eli ağzının yakınındaydı. Bir tür istemsiz öfkeyle büzülmüş yüz hatları vardı. Cildi koyu renkli lekelerle kaplıydı. Kalıp gibi sert saçları domuzu andıran suratını örtüyordu. Boştaki elinde sigara paketiyle çakmağını tutuyordu. Anne? Kadın tepki vermedi. Kubiela bir adım daha yaklaştı. Yeniden seslendi. Bu sözcük sanki dudaklarını yakıyordu. Sonunda Franskia başını hareket ettirmeden gözlerini ona doğru çevirdi. İçine şeytan girmiş birini andırıyordu. Kubiela banka onun yanına oturdu. Anne, benim, François. Kadın onu inceledi. Suratı biraz daha büzüldü. Sonra ağır ağır başını salladı. Yüzünde bir şey daha vardı, büyük bir korku. Zorlukla kollarını kavuşturdu ve sıkıca karnına bastırdı. Dudakları titredi. Kubiela tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Sırlarını açmasını umut ediyordu. Elektroşoka hazır olmalıydı. Koçes, lütfen Fransızca konuş. Ne istiyorsun? Kadının sesi düşmancaydı. Uzun zamandan beri çalışmamış bir motorun boğuk sesini andırıyordu. İnce dudakları şiş etlerin arasında bir makas gibi açılıp kapanıyordu. Sana kardeşimden bahsetmek istiyorum. Kadın ellerini karnının üstüne biraz daha bastırdı. Kubiela onu ve reddedilmiş kardeşini taşımış olan rahmi gözünde canlandırdı. Öfkenin ve korkun olduğunun hakim olduğu bir yer. Bugün artık ilaçlarla perişan olmuş bir karın. Hangi kardeş diye sordu Franskia, önceki izmarit ile yeni bir sigara yakarken. Benimle birlikte doğmuş olan. Senin kardeşin yok, onu zamanında öldürdü. Kubiela eğildi. Rüzgara ve açık havaya rağmen kadının pis kokusunu duyabiliyordu. Kurumuş ter, sidik ve merhem kokusu. Tıbbi belgelerini, raporlarını okudum. Seni öldürecekti. Öldürmek istiyordu. Hayatını kurtardın. Hayır anne dedi Kubiela sakin bir sesle. Operasyon hiçbir zaman olmadı. Embriyo azaltma gerekli görülmedi ama ben nedenini bilmiyorum. Bu konuyla ilgili hiçbir bilgi bulamadım. Cevap yoktu. Evine gittim diye ısrarını sürdürdü. Pantin'de Jean Jaurès çıkmaz hatırlıyor musun? Ekografiler, tahliller, raporlar buldum. Ama doğumla ilgili hiçbir şey yoktu. Doğum belgesi bile. Tam olarak ne oldu? Kadın tek kelime etmedi. Hiç kıpıldamadı. Bana cevap ver dedi Kubiela sesini yükselterek. Kardeşim neden hayatta kaldı? Franskia Kubiela hala kıpırdamıyordu. Bir lastik gibi şişmiş anorağın içinde taş kesmişti. Ara sıra parmaklarını dudaklarına götürüyor, sigarasından hızlı ve kaçamak nefesler çekiyordu. Anne, anlat bana, yalvarıyorum. Polonyalı kadın bir mermer gibi duruyor, sabit gözlerle önüne bakıyordu. François Kubiela geç de olsa vazifesini yapmadığını fark etti. Onunla mantıklı bir psikiyatr olarak değil, gücenik bir oğul gibi konuşuyordu. Kapıyı çalmadan, haber vermeden zorla beynine girmeye çalışıyordu. Bir yıldır ortalarda gözükmemesi hakkında tek kelime etmemişti. Birdenbire geçmişe eşelemesine yol açan sebepler hakkında da. Anlat bana anne diye yineledi, bu kez daha sakin bir ses tonuyla. 18 Kasım 1971'de Pantin'de bir klinikte doğdum. Yalnız değildim ama sen kardeşimi büyütmeyi reddettin. Şüphesiz bu terk edilişin, bu yalnızlığın acısını çekerek bizden uzak tek başına büyüdü. O bugün nerede? Onunla konuşmam lazım. Aniden çıkan bir rüzgarda kadının pis kokusu bir tokat gibi Kubiela'nın yüzünde patladı. Soğuk ve güneş bu iğrenç kokuyu arttırmak için el ele veriyordu. Franskia güneşte pişiyordu. Kardeşim geri döndü diye fısıldadı Kubiela, kadının yağlı saçlarından birkaç santimetre ötesinden. Benden intikam alıyor, bizden intikam alıyor. Evsizleri öldürüyor ve suçu üstüme yıkmaya çalışıyor. O, Kubiela sustu. Şizofren onu dinlemiyordu, onu anlamıyordu. Gözlerinde hep aynı sabit bakışlar vardı. Sigarasından kaçamak nefesler çekmeyi sürdürüyordu. Burada ondan istediği cevapları alamayacaktı. Ayağa kalktı ama birden durdu. Bir el kolunu tutmuştu. Gözlerini aşağı çevirdi. Franskia çakmağını yere atmıştı. Parmakları buzdan bir kıskaca dönüşmüş, ceketinin koluna yapışmıştı. Kubiela çengeli andıran eli yakaladı. Bir ölünün taşlaşmış kolunu tutar gibi elini kumaştan çekmeyi başardı. Kadın şimdi gülümsüyordu. Tatlı ve ince, ancak dayanılmaz bir deli gülüşü, pörsük kenatlarının arasından çıkan bir ıslık sesi. Bu kadar komik olan ne? Kadın yeniden güldü. Sonra bir oksijen maskesiymiş gibi sigarasından kısa nefesler çekmek için aniden sustu. Tanrı aşkına konuşsana. İkiz kardeşin doğdu, dedi kadın sonunda. Ama seninle aynı zamanda. Ve ölüydü. 3 ay önce onu öldürmüştük. Uzun, uzun, çok uzun bir şişle. Psiyakru, abartılı bir tavırla yeniden karnını tuttu. O ölü iblisi karnımda sakladım. Sularımı kirletiyor, zehirliyordu. Seni de zehirliyordu. Dipnot, psiyakru, köpek döl anlamında lehçe hakaret sözcüğü. Sen ne anlatıyorsun? Oturduğu yerde titriyordu. Şakaklarındaki damarlar patlayacak gibiydi. Gerçeği diye mırıldandı Franskia 2 nefes arasında. Sonra acele etmeden gözlerini kuruladı. Kahkaha gözyaşlarını. Onu öldürdük Kotek. Ancak doğumdan önce karnımdan çıkaramadık. Senin için çok riskliydi. Ama ruhu orada kaldı. Karnını sıktı. Seni kirletti Moisin. Bir öncekiyle yeni bir sigara yaktı. Sonra haç çıkardı. Dipnot, Kotek. Kedicik anlamında lehçe sevgi sözcüğü. Moisin, oğlum anlamında lehçe sözcük. Seni kirletti diye yineledi. Beni de kirletti. Sigarasının ucundaki kora dikkatle bakıyordu. Sonra dinamit fitilini canlandırmaya çalışan biri gibi üzerine üfledi. Bugün hala karnımda. Ondan kurtulmam gerekiyor. Anorağının önünü açtı. İçinde pis bir gecelik vardı. Hızla kumaşı kaldırdı. Teni haç biçiminde yanıklarla ve kabarıklıklarla doluydu. Kubiyele ne olduğunu anlayana kadar hemşire yetişmişti ama çok geçti. Kadın lehçe bir dua mırıldanarak sigarayı gri teninde ezmişti. Her daguerreotipi eşsiz bir sanat eseridir. Yeniden üretilemez, anlıyor musunuz? Levhayı yuvaya soktuğunuz anda ikinci bir şansınız olmaz. Saat 11. Önceki gün Anais ancak 4 daguerreotipi sanatçısıyla görüşebilmişti. Sempatik %100 masum sanatçılar. Bir kere çalışıyorlarsa 4 kere çalışmayan bir GPS cihazıyla Paris banliyosunda saatler kaybetmiş ve gece saat 2 sularında yorgun argın bir halde Champeret kapısındaki çok odalı bir otele kapağı atmıştı. Şimdi Plessis Robinson'daki Jean-Michel Broca'nın evindeydi. Bu sabahki 3. sanatçıydı. Fotoğrafçılık dilini yeniden icat etmeye takıntılı bir sanatçı. Doğru. Işıldayan siyah ile beyaz, nefes kesici ayrıntılar, canlı kontrastlar. Ondan hiçbir şey öğrenememişti. Ancak onun katil olmadığına ikna olmuştu. Adam Yeni Kaledonya'dan yaptığı 4 aylık bir geziden yeni dönmüştü. Son olarak Anais can alıcı sorusunu sormuştu. Size göre kimyasal süreçte insan kanı kullanılabilir mi? İnsan kanı mı? Anais düşüncesini bir kez daha açıkladı. Hemoglobin, demir oksit, görüntüyü açınlama zinciri. Broca şok olmuştu. Ancak Anais onun bu fikri karşısında değerlendirdiğini hissetti. Organik atıklar çağdaş sanatta çok revaçlaydı. Damien Hirst'in ince yapraklar halinde kesilmiş hayvan leşleri kullanması, Andres Serrano'nun idrar içine daldırılmış haçı. İnsanın içinde kanı bulunan fotoğraflar niye olamasındı? Bu sorunuzu araştırmam gerekiyor diye geveledi. Deneyler yapmam lazım. Anais yeniden arabasını atladı ve öğle saatleri civarında Mane'nin biraz ilerisinde Nöli Plesas'taki mütevazi bir evde oturan Yvette Peyrot'a ulaştı. Bu listesindeki 8. sanatçıydı. Aylardan beri Fransa dışında olan 2 kişi hariç geriye ziyaret etmesi gereken 8 kişi daha vardı. Vizyon sahibi sanatçıdan sonra karşısına özenli bir zanaatkar çıktı. Peyrot ona daguerreotipi sürecinde gerekli olan her malzemeyi bizzat yaptığını belirterek her birini tek tek gösterdi. Anais saatine baktı. Peyrot katil değildi. 70 yaşında ve topu topu 60 kilo bir adamdı. 1850'lerdeki ustaların mükemmelliğine ulaşmaya çalışıyorum, dedi Peyrot, daguerreotipi koleksiyonunu çıkarırken. Sadece onlar çiğ ışıktan hareketle gölge içindeki en yoğun ayrıntılara kadar oldukça geniş bir renk perdesini ifade etmeyi başardılar. Anais adamı tebrik etti ve kapıya yöneldi. Saat 13. Yeniden Paris'e doğru yola çıktı. Bir sonraki hedefi dün bulamadığı fotoğrafçıydı, Remy Baril. 11. bölgede oturuyordu, bir tarihçi. Anais'i tarihlerle, isimlerle, anekdotlarla bunalttı. Saat 15'e geçmişti. Anais adet yerini bulsun diye insan kanını sordu. Adamın cevabı yukarı kalkan kaşlar oldu. Gerçekten de gitmenin zamanı gelmişti. Anais odadan çıkarken tarihçi kollarını sallıyordu. Ama daha bitirmedik. Size daguerreotipi karşıt teknikleri, heliokromu ve dioromayı anlatmam lazım. Anais çoktan merdiven sağlığına ulaşmıştı bile. Ayrım sonu sayfa 624. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hopital. H-O-P-I-T-A-L. Austerlitz. A-U-S-T-E-R-L-I-T-Z. Oidipus. O-I-D-I-P-U-S. Yason. I-A-S-O-N. Odeses. O-D-Y-S-S-E-U-S. Amiens. A-M-I-E-N-S. Picardi. P-I-C-A-R-D-I-E. Duri. D-U-R-Y. Koçes. C-O-R-D-I-E. CHCESZ Pantin PANTIN Psiekrov PSIA KREW Kotek KOTEK Moşsin MOJSYN Çamperet CHAM PERRET Plessis Robinson PLESSIS ROBINSON Jean-Michel Broca JEAN MIGHEL BROCA Damien Hirst DAMIEN HIRST Andres Serrano ANDRES SERRANO MAN MARNE Neuli Plaisans NEUILLY PLAISANGE Yves Perrot YVS PEYROT Remy Baril REMYBARILLE